Ayrım 17, sayfa 140. Telaşlara düşmüşüz, şafaklar siyah diye. Kıyametler kopuyor sessizlikte. Tende bir can, canda canan ağlıyor. Gece yorgun, sen yorgun. Döşeklere uşanmışız serinlikte. Birden karanlığın korkusu geliyor. Oturup ben ağlıyorum, bu kez. Tende bir can, canda canan yerine. Drama. Dramada her şey bir kahkaha vesilesidir. İnsanların yüzünde tebessüm çiçekleri açmış gibi sevimli güzellikler büyür. Girit'te gerginliğin arttığı ve tedirgin hayatın açık korkuya dönüştüğü haberi geldiğinde herkesin yüreğine bir eyvah telaşı yerleşmişti. Hasan Hoca, Selanik idadisindeki günlerini hatırladı. Böyle zamanlarda ahlak bahisleri hocası Emmanuel'in hiddetli suratı gözlerinin önüne gelirdi. Emmanuel yerli yersiz insan örselemekten hoşlanırdı. İri yapılı bir Giritliydi. Sesi gür ve yüksek perdeden çıkardı. Övünmek istediğinde ahlak dersini bırakır, Girit'i ve Giritlileri anlatıp gülerdi. Sesinde şefkatin gırtlağını sıkmış kaba ve kahkahalı bir iftihar vardı. Giritli dediğin biraz hoyrattır. Birisi ağlarken bile güler. Gecenin karanlığı giderek koyulaşıyordu. Hasan Hoca'nın evinde son hazırlıklar tamamlanmış, bütün eşya iki ihtiyarın taşıyabileceği iki küçük bohçaya sığdırılmıştı. Şafakla yola çıkmaları için emir gelmişti. Her aile köy meydanında hazırlanmış kağnılara iki bohça bırakacak ve tren istasyonuna kadar yürüyerek gideceklerdi. Büyük ve küçük baş hayvanlar ağıllarında bırakılacak, muhtarın çıkış belgesi olmayanların eşyalarına el konacaktı. Jandarma çavuşu yol boyunca Yunan hükümetinin kumanya vereceğini ve su dağıtacağını söylemişti. Sesinde hem hüzün hem iftihar vardı. İyi huylu birine benziyordu. Gözlerindeki melul bakış bir akıbeti önceden kestirmiş olmanın acısıyla koyulaşmış ve göz çukurlarına adeta gömülmüş gibi utanmıştı. Yatsı mahremiyete çekilmenin zamanıdır. Dilşat Hanım su döküyor, Hasan Hoca yatsı için abdest alıyordu. Kapı çalındı. Umursamadan abdeste devam etti. Tamamlanınca takunyalarını giyip kapıya doğru yürüdü. Ürkerek açtı. Şaşırdı. Karşısında Sokrat duruyordu. Yıllardır birbirlerine karşı başlarını çevirmiş iki ihtiyar, hiç umulmadık bir zamanda karşı karşıyaydılar. Hasan Hoca meraklandı. Uzun süredir selam bile vermediği bir komşusunun ziyaretine hiç şaşırmadı. Uzun yıllar konuşmadıkları halde gelişinden mutlu olmuştu. ''Hoş geldin Sokrat.'' ''Hoş bulduk muallim.'' Hasan Hoca'ya sarıldı. Derin nefeslerle kokladı, sesi titrekti. Kim bilir, belki de ağlıyordu. Şafak'la gideceğini duydum. ''Biliyor musun Sokrat, bizi neden gönderiyorlar?'' Utanıyorum. Bütün eşya olduğu gibi bırakılmıştı. Sokrat en geniş koltuğa oturdu. Sitem bahsini kendisi açmak istedi. Kaç yıldır konuşmuyoruz seninle? 9 yıl. Suç kimindi? Uzun ayrılıklarda kimin suçlu olduğu aranmaz. Çünkü hatırlanmaz. Sokrat suçun kendisinde olduğunu hatırlıyordu. Selanik Muallim Mektebi'nde birlikte okumuşlardı. Sokrat'ın koca okulda içinin ısındığı tek kişi Hasan Hoca'ydı. Sokrat birden gürler gibi konuyu değiştirdi. At artık şu hoca lafını. Sadece ismini kullan. Eğer itibar arıyorsan kendine muallim de. Muallim bey. Hoca deyince aklıma imamı getiriyorsun. Millet böylesine alıştı Sokrat. Gider ayak değiştirmenin manası yok. Hayır, var. Gelenler sizi soracaklar. Onlara burada bir muallim bey vardı. Adı Hasan'dı diyeceğim. Geldikleri gün hürmet duymaya başlayacaklar sana. Sokrat getirdiği şişeyi masanın ortasına koydu. İki küçük kadehi yelek cebinden çıkarıp yan yana dizdi. Yavaşça kadehleri doldurdu. Hasan Hoca pek niyetli değildi. Ama Sokrat'ın gece yarısı evine gelip yıllar sonra barışmak istemesini önemsiyordu. Gönlünü kırmadan durumu idareye niyetliydi. Sokrat işin farkındaydı ve alttan almaya niyeti yoktu. Diyeceklerini sıralamadan önce ilk kadehi kafasına dikti. Sonra insanı hayrete düşüren cümlelerinden birini kurdu. Bir geleneğin parçası değilseniz olayları kavrayamazsınız. Önünüze çıkan her şeyi engel gibi görürsünüz. Bu her zaman korku değildir. Bazen nefret, bazen merak, bazen şefkat ama her defasında ilgi çekicidir. Hasan Hoca cümlenin etkileyiciliğine kapıldı. Ama Sokrat'ın sürekli kurnazlıklar peşinde koşup kendini haklı çıkaran bencilliğini teşhir etmek istedi. Neden gönlümü almak istiyorsun? Sana hiç kırılmadım ki. Biliyorum, kırılmadın. Üstelik kırılmış gibi de görünmedin. Doğru, ama kurnazlıktı. Hasan Hoca, eski dostunun gönlünü siyahta bırakmak istemiyordu. Küçük bir cümlenin tesirinde bağışladığını anlatacaktı. Biliyor musun Sokrat, seni her zaman sevdim. Mahcup olmam için böyle konuşuyorsun değil mi? Hasan Hoca kararını değiştirdi. Sokrat'ı gider ayak yalnız bırakmak istemiyordu. Cevap vermeden kadehi başına dikti. Sokrat'ın kararlılığının farkındaydı. Ne kadar üzerine giderse gitsin, Sokrat'ın söyleyeceklerinden vazgeçmeyeceğini biliyordu. Sokrat, Hasan Hoca'yı haklı çıkardı. Kararlı ses tonu kullanmasını iyi biliyordu. Lakin bu kez sesinde biraz ürkek, hatta korkulu bir itiraf hissi vardı. Utanç duymanın ne olduğunu iyi bilirim. Niyetim seni zorda bırakmak değil, sadece biraz daha olgunlaşmana kolaylık getirmekti. Hasan Hoca sözlerden etkilenmiş gibi görünmek istemiyordu. Sokrat işin farkındaydı. Bunu hissettirmek istedi. Her insanın hayatına hakim olan bir hamlık vardır. Muallim Bey, onu terbiye etmek için cesaret tek başına yetmez. Biraz da talih gerekir. Sokrat üst üste iki kadeh içti. Biliyor musun, buranın insanlarını bizden değilmiş gibi kapının önüne koymak içimi acıtıyor. Nasıl birbirimizin yüzüne bakacağız? Sokrat susmak niyetinde değildi. İnsanların duymak istemediği bazı şeyler vardır. Bunlar bazen öyle hain bir zamanda karşımıza çıkarlar ki çaresizliğimiz başkasının ayıbında bizi utandırır. Muallim Bey'e sarıldı. Türkiye'ye dönünce kendine Muallim Bey dedirt. Üzme beni buralarda. Çünkü sen gidince yapayalnız kalacağım. Hasan Hoca güldü. Ben de. Önce Hasan Hoca sarıldı. 9 yılımı heba ettin filozof. Sokrat'ın içi güldü. Elinden tutup Muallim Bey'i pencereye yanaştırdı. Dışarıda kurnaz ışıklarını bulutlara gizlemiş ay parçası gölgeli ama kocamandı. Bu bahçenin canı bu ay ışığıdır. İnsan bu yarı aydınlık manayı içine öylesine sindirir ve sabırla yerleştirir ki, en parlak güneşler bile hiçbir çiçeğin bağrında bu kadar bereketli iz yaratamaz. Sokrat'ın sesi titriyordu. Geriye döndü. Duvarları, tavanları, kapıları, pencereleri seyrediyor, sürgüne gönderilen bir aile reisinin son anlarını yaşıyordu. Bakışları bir noktada yoğunlaştı. Duvardaki küçük dikdörtgen izin ürkütücü tesiri vardı. Bir küçük çivi. İçindeki değerlerin ve bilgilerin telkiniyle heyecanlar yaratmıştı. Sokrat ümitlerinin sarsıldığını hissetti. Aklına koyduğunu mutlaka dillendirecek ve muallimi insafa getirebilecekti. Gittiğin yerde kolay bulursun muallim. Duvardakini bana bırak. Hepsi aynı değil mi? Sokrat sinirlendi. Vermeyeceksen vermeyeceğim de. 40 dereden su getirme. Hasan başını salladı. Olur. Ama benim bildiğim 40 kere okudun. Bir şey öğrendin mi bari? Sokrat tepesi attığında sözünü esirgemezdi. Kim bilir kaç yıldır kafasında biçimlendirdiği hükmünü şimdi ilk gün hissettiği heyecanla söyledi. Bütün silsilesine rağmen dinler, hala merak ve korkuyu birlikte telkin ediyorlar. İster Musa, ister İsa, istersen Muhammed de. Cehennemi tamamen boşaltacak bir din bulmamız mümkün değil. Neden? Sokrat bu soruyu bekliyormuş gibiydi. Muallimi çocukluk günlerine döndürmek istiyordu. Biliyor musun? Cenneti ve cehennemi hep hayatın içinde düşündüm. Bir kader değil, bir irade gibi. Oysa bunu bize bir ahiret merhalesi olarak öğretmişlerdi. Ne zaman o merhaleyi düşünsem, bilmediğim bir şeyin hesabını yapmaya başlıyordum. Bu hesabın bir ucunda tenha bir cehennem, öteki ucunda sabırlı bir cennet vardı. İkisinin de bana cazip gelen bir tarafı yoktu. Hasan Hoca bir an hüviyet değişikliği yaşamak istedi. Artık kendini muallim hissediyordu. Sesine tok ama şefkatli bir nasihat hissi ekledi. Ne zaman birine öğüt versek söylediklerimizden ders alacağını zannederiz. Oysa bilmeliyiz ki bu dünyada melek yok, şeytan yok, sadece insan var. Sokrat gözlerinin içini güldürdü, sesine gevrek bir vuslat lezzeti kattı. Haklısın, bak şimdi tam muallim oldun. Kusursuz olmak için vaktimiz olmadı. Ama akıbeti üstlenecek cesaret ve ahlakımız her zaman olgunluğunu korudu. 9 yıl dile kolaydı. Ufacık bir köy meydanında iki dostun birbirini görmezden gelen ısrarı nasıl olmuş da bir türlü yumuşak bir tabiat kazanamamıştı. Muallim Sokrat'ın elini tuttu. Birlikte masaya yanaştılar. Muallim küçük bohçayı açtı. İçinden çıkardığını öptü, Sokrat'a uzattı. İkisinin gözlerinde nem vardı. Sokrat yanaklarına düşmesini beklemeden sildi. Sesinin şefkati her şeyin karşılıklı bağışlandığını anlatıyordu. Gittiğin yerde benden bahsederken Sokrates de. Yoksa adıyla övünen bir zibidi olduğumu sanacaklar. Şarköy. Bağların bozulma vakti yaklaşmıştı. Salkımların şerbetli güzellikleri kasaba meydanında önce dualarla kutsanacak, sonra şenlikli kutlamalara geçilecekti. Halk meydanı doldurmuştu. Şarköy bağları bozuluyordu. Beklenenler yoktu. Alışılmış durum değildi. Kaymakamın, belediye reisinin, jandarma kumandanının katılmadığı bir bağ bozumunu Şarköylüler içlerine sindiremezlerdi. Tören yapılsa bile bereketli bir mevsim şükranı hissetmeyen hislerle içlerini karartırlardı. Meydan kahvesindekiler havayı güzel bulup kürsüleri kaldırımlara dizmişlerdi. Hasır iskemlelere kurulmuş gün görmüş Şarköylüler, sessiz ve sabırlı halleriyle acıya katlanmanın tahammülünü sergiliyorlardı. İçlerinde kimsenin ne olduğunu bilmediği bir felaketin hazin tahammülü vardı. Yüzbaşı İhsan çalışma masasına oturmuş, endişe içinde bir bekleyişin sabrında kendini sınıyordu. Dayanamadı, yumruğunu masaya vurup ayağa fırladı. ''Yeter artık, yeter!'' Sakinleşmek için dışarı baktı. Bağ bozumu için kasaba meydanını doldurmuş halk belli ki acılıydı. Canı yanmış insanların teninde en sinik tabiatlı emirlere bile boyun eğen kirli bir diz çöküş vardı. Bu çöküş her birinin omzuna bastırmış, adeta eziyordu. Çift oluklu bir hançer içlerini oymuş gibi sevinçlerini kanatmıştı. Acı her hallerinden belli oluyordu. Yüzbaşı İhsan bir hayırlı ümit ihtimalinin birden büyük sevinçlere döneceğini hissediyordu. Pencereyi açtı, bütün gücüyle bağırdı. ''Doktor, yanındakileri de al ve buraya gel. Sıkıntılı olan sadece siz değilsiniz.'' Masasına döndü, kapıyı açık bırakmıştı. Jandarma çavuşunun manyeto başındaki telaşlı halini gördükçe içini karartan kabus daha ağır korkularla bastırıyordu. Çavuşun ısrarla ''Alo, alo!'' diye tekrarlamasına rağmen hiçbir cevap alamayışını ve bu huzursuzluk tekrarına tahammül eden tevekkülünü hayranlıkla seyrediyordu. Başlarında Doktor Alexander olmak üzere meydan kahvesinden davet ettikleri kapıdaydı. İçeriye girmek için sıraya dizilmişlerdi. Hepsi kelli felli adamlardı. Oturdukları koltuklara gömülmüş olarak ağızlarını açmadan merakla gelişmeleri bekliyorlardı. Kumandan doktoru kapıda görünce eliyle içeriye girmelerini işaret etti. Hepsi sırayla ve saygılı adımlarla girdiler. İçeridekiler ile yeni gelenler birbirlerini meraklı kollamalarla süzdüler. Yüzbaşının işaretiyle büyük masanın etrafına dizilmiş sandalyelere oturdular. Yüzbaşı yorgundu. Çaresiz bırakılmış gibiydi. Gücünü toplayıp herkesi bilgilendirmek istedi. İş çığırından çıkmış. Artık evlere bile saldırılar başlamış. Kavala, Drama, İskeçe ve Gümülcine'deki Türkleri yerlerinden ediyorlarmış. Esefli sesle vurucu cümleyi fısıldadı. Hepsini buraya süreceklermiş. Oturanlar yüreklerine birer kurşun saplanmış gibi sarsıldılar. Yürekler kan içindeydi ama zihinleri ve hisleri bir ihtimal içinde teselli arıyordu. Birinin, evet sadece birinin fire veren sesi duyuldu. Hepsi birden çığlık çığlığa bu karanlık dedikodunun girdabında çalkalanacaktı. O fısıltı duyuldu. Olmaz. Hayır. Olmaz. Kimse bunu yapamaz. Yapmaz yani. Marcos'un sesi beklenen sükuneti sağlamadı. Aksına haberin telaşı hepsinin yüreğinde heyecan yaratmıştı. Ayağa kalkmış, doğrudan yana bir haber almayı istemişlerdi. Yüzbaşı sakinleştirici bir tavır içindeydi. Beyler, durumu kavrayamıyorsunuz. Ankara Atina ile konuşup anlaşıncaya kadar büyük felaketler yaşanabilir. Kan gövdeyi götürür ve kimse farkına varmaz. Konuyu değiştirmek için Doktor Alexander'a döndü. Hastamız nasıl? İyileşiyor. Güçlü maşallah. Doktorun yüzü mahzundu. Telaşsız görünmeye çalışıyordu. Duyduklarımız doğru mu? Yüzbaşı başını salladı. Gelsinler. Buyursunlar. Başımızın üstünde yerleri var. Çevresindekilere baktı. Onlardan destek ister gibiydi. Odadakiler buz gibi soğuktular. Hatta sert bir fırsatçılığın eline düşmüşlerdi. Doktor durumun zora girdiğini hissediyor, yüzbaşıdan yana çıkarak bir sükunet sağlamayı düşünüyordu. Koskoca Trakya, kimleri beslemez ki? Uçsuz bucaksız yeşillik. Bağlar, bahçeler, tarlalar. Göz alabildiğince sürüler, koyunlar, kuzular. Gelsinler gelecekleri kadar. Hepimize yeter bu zenginlik. Doktorun kendisi bile sözlerini abartılı buldu. İzleyenlerden hiçbirinin bu sözlerden cesaretlenmesi düşünülemezdi. İşin gerçeği, herkes nafakasını zar zor çıkarıyordu. Gelenleri besleyecek durumlarının olmadığı ortadaydı. Halk mahzun ve endişeliydi. Cılız bir sesle irkildi. Buradakiler ne olacak? Biz ne yapacağız? Zaten herkes nafakasını zor çıkarıyor. Gelenleri besleyecek imkanımız yok. Yüzbaşı gerginliği gidermek için biraz ümit dağıtmayı denedi. Atina ile Ankara'nın görüşmelerini bekleyeceğiz. Cılız ses şaşırtıcı bir güç kazanmıştı. Dikleniyordu. Beklemekle sonuç alınmaz. Aç karın paşa kararı beklemez kumandan. Söyle onlara ellerini çabuk tutsunlar. Ne yapacağımızı bilmeliyiz. Tartışmanın niteliğini değiştiren bir ses duyuldu. Bu yaşlı ve yorgun ses, asıl endişeye ters düşmenin korkusuyla titriyordu. Ya derlerse ki Rumlar da Yunanistan'a gidecek? Ortaya bomba düştü. Sessizlik, asıl korkunun ne kadar yakın ve tehlikeli olduğunu hissettiriyordu. Yaşlı adam sözlerini tamamlamaya kararlıydı. Ya yıllardır yaşadığımız bu topraklardan sürülürsek? Sessizlik kıpırdamaya başladı. Doktor, bu endişenin bütün kasabayı sarsacağı endişesini hissetmiş ve işin önünü kesmek için biraz sertleşmenin gerekli olduğunu düşünmüştü. Marcos, olmaz böyle şey. Kimsenin kafasını karıştırma. Doktor, asıl gidişin bu olduğunu biliyordu. Marcos'un erken öten bir horoz gibi telaşlı günleri ve endişeli bekleyişleri öne almasını vakitsiz bulmuş, biraz sabır, biraz temkin içinde çevredekileri yüreklendirmek istemişti. Marcos hala endişeli, hatta korkulu hisler içindeydi. Etrafı hissettirmiyor ama ödünün koptuğunu biliyordu. Endişesini hissettiği ihtimalin yakında karşısına çıkacağını ve Marcos'u dayanılmaz bir felaketin eşiğinde bırakacağını kestirmişti. Bu felaket hissi, yaşlı Marcos'un kullanabileceği cesaretin son fırsatıydı. Neden olmasın? Olaylara bir baksanıza. Marcos, kimsenin sözünü kesmeyeceğini hissetmiş ve bir çırpıda aklından geçenleri anlatmaya karar vermişti. Sesi titriyordu. Dinleyenlerin şaşkınlık içinde kalacağını da fark etmiş, her yerde ağzını açmadan çevresindekileri dinleyen Marcos köpürmeye karar vermişti. Şurada kardeş kardeş geçiniyorduk. Ne vardı nifak sokacak? Bak, her şey kırılıp döküldü. Dün müreftede olanları gördünüz. Sokaklar eşkıyadan geçilmiyor. Rum kopilleri evleri basmış, camiyi basmış. Yarın bakacaksın mala ırza hücum olacak. Yüzbaşı İhsan'a yanaştı. Kucaklamak istiyordu ama saygılı tavrını korumaya karar verdi. Ne yapmamız gerekiyorsa onu söyleyin kumandan. Onu söyleyin ki yapalım. Sessizlik açık bir cevapsızlığa dönüşmüştü. Marcos fırsatın kaçmasına izin vermeyecekti. Atalarım yüzyıllardır bu topraklarda. Tanzimat ilan edilince gelmişiz. Sultan Mecid çağırmış ecdadımı, şu güzelim asmaları diksin diye. Şarköy'de, Mürefte'de gördüğün her asmanın kökünde atalarımın teri var. Şimdi iki devletin başındakiler oturacaklar, biri Atina'dan, öbürü Ankara'dan sesini yükseltecek ve ne olacaksa bize olacak. Marcos çöktü. Gücü tükenmişti. Göğsünü ovuyor, vakitsiz gelmiş bir acıya karşı koyuyormuş gibi direniyordu. Yere yıkılır gibi oturdu. Doktor yanına koştu. Marcos birkaç saniye içinde sanki yıllardır biriktirmiş gibi cesaretini arttırdı. Korkma doktor, bu kalp acıya dayanır. Dayanamadığı şey ahlaksızlık. Ayrım sonu, sayfa 148.